Ayrım 11, sayfa 111. Üçüncü yılın başlarına doğru, aylardan Ağustos'tu. Yıl 99, amcam Toby ateşli silahlar konusunu biraz irdelemek gereğini duydu ve en doğrusu bilgiyi kaynağından edinmektir diye düşünüp Gülle'nin düz çizgi sahtekarlığı altında yaptığı bütün o maskaralıkları keşfeden ilk adam olduğunu söylenen Ney Tartaglia. Niccolo Tartaglia soru işareti 1499 tire soru işareti 1577 geometri uzmanı. Quaesiti et invenzioni diverse 1550 adlı yapıtının son baskılarında ateşli silahların yörüngeleri üzerine bir bölümde içeren istihkam sanatı üzerine bir ek yer alır. İle işe koyuldu. Bu ne Tartaglia, amcam Toby'nin öyle kolay kolay üstesinden gelebileceği bir iş değildi. Hakikat arayışı sonsuzdur. Amcam Toby tam Gülle'nin hangi yönde ilerlemediğini öğrenmişti ki bu kez de insafsızca onun ne yönde ilerlediğini araştırmak gibi bir yola itildi ve bu yolda ilerlemeye başladı. İhtiyar Malthus'la Francis Malthus, ölüm 1658, en ünlü yapıtı Pratique de l'Equerro, Contenant l'usage de l'artillerie, Bombs et Mortiers 1650 adını taşır. Yeni baştan başladı, onu uzun uzadıya inceledi. Ardından Galileo 1564-1648 astronom, fizikçi, matematikçi, parabolik düşüş yasasını ateşli silahların bir parabol çizerek düştüklerini bulmuştur. Ve Torricellius'a Evangelista Torricelli 1608-1647 matematikçi paraboller üzerine çalışmaları vardır. Girişti ve Gülle'nin izlediği yolun geometri kurallarınca kesinlikle belirlenmiş bir parabol ya da hiperbol olduğunu, bu yolun konik kesiminin parametresinin ya da latus rectumunun düz çizginin Gülle'nin ağırlığı ve genişliği ile doğru orantılı olduğunu, ayrıca topun kuyruğu yatay pozisyondayken yolun tümünün Gülle'nin geliş açısının sinüsünün iki katı olduğunu, parametresinin yarısının ise yeter sevgili Toby amca yeter, bu dikenli bu çılgın yolda bir adım daha atma basamaklar sarpa sarıyor, bu labirentin kuytuları çetrefil, bilgi peşinde can alıcı bir hortlako, koşarken başına gelecek belalar çetrefil sevgili amca. Kaç, uç, uzaklaş ondan. Yılandan kaçar gibi. Olur mu hiç iyi yürekli adam? Geceler boyu kasığındaki yarayla böyle oturup kanını hummalı nöbetlere teslim etmek. Heyhat, hastalığın nüksedecek, terin kuruyacak, ruhun berhava olacak. Yaşam gücünü yitireceksin, öz suyun tükenecek. Orta Çağ felsefesine göre bütün bitki ve hayvanlarda bulunan yaşamsal salgı. Kabız olacaksın, sağlığın bozulacak, yaşlanacaksın şimdiden. Ah amca, Toby amcam benim. Dördüncü bölüm. Şunu anlamayan adamın kalemşörlük konusundaki bilgisi benim gözümde beş para etmez. Amcam Toby'ye yöneltilmiş bu son ateşli sözler yanında dünyanın en iyi düz yazı örneği bile eğreti kalacağından, okurun damağında soğuk ve yavan bir tat bırakacağından henüz hikayemin orta yerindeyken bölümü noktaladım. Benim türümdeki yazarların ressamlarla paylaştıkları ortak bir ilke vardır. Aslında tümüyle sadık kalarak kopyalamak resimlerimizin yeterince çarpıcı olmalarını engellediğinde bizler ehveni şeri seçer ve güzelliği ihlal etmektense hakikati tahrif etmeyi yeğleriz. Bu sözleri cum grano salis, bir tutam tuzla yani bir miktar şüpheyle alınız. Ancak öyle bile olsa bu benzetme sadece geçen bölümün sonundaki ateşli sözlerin soğumasına zaman tanımak için yapıldığı için okurun kendine özgü gerekçelerle bu görüşe katılıp katılmaması pek de önemli değil. Üçüncü yılın sonlarına doğru konik kesimin parametresi yarı parametresi gibi hesapların yarısını azdırdığını fark eden Toby amcam güllelere küstü ve onları incelemekten vazgeçerek çalışmalarını istihkam sanatının uygulamalarıyla sınırladı. çalışmaya başlar başlamaz da bu konuyu incelemekten hoşlandı ve keyfi kurulu bir zembereğin aniden boşalması misali girsin geriye geliverdi. Amcamın her gün temiz bir gömlek giyme alışkanlığından vazgeçmesi, berberini tıraş olmadan göndermeye başlaması, doktoruna 7 pansuman boyunca bir kez bile yaram nasıl gidiyor diye sormaz oluşu da, yarısı artık ilgilendirmiyordu onu, bu yıla rastlar. Ve sonra birden, inanmayacaksınız, şimşek kadar hızlı bir değişimdi bu, amcam artık iyileşmek istiyorum diye ah vah etmeye başladı. Babama sızlanıyordu, doktoruna katlanamıyordu ve bir sabah merdivenleri çıkmakta olan doktorun ayak seslerini duyar duymaz kitaplarını kapattı, alet edevatını bir kenara itti ve doktoruna tedavisinin çok fazla uzadığını söyleyerek onu uyardı. "Tedavim," dedi amcam doktoruna, "çoktan bitmiş olmalıydı. Çektiği acıları, 4 yıldır yaşadığı bu mapushane yaşamının ezasını, cefasını uzun uzadıya anlattı. Sevgili dostlarının anlayışlı bakışları, kardeşçe yüreklendirmeleri de olmasa diye ekledi, çoktan bu felaket altında ezilir kalırdı. Amcam Toby'nin hitabet yeteneği karşısında babamın gözleri yaşlarla doldu. Bunu hiç ummuyordu. Amcam Toby doğuştan hatip değildi. Bu yüzden babam daha da etkilenmişti. Doktor hayretler içinde kalmıştı. Ortada bu sabırsızlık alametlerini, hatta çok daha ağırlarını duyması için neden olmadığından değil, yalnızca beklenmedik bir durumla karşılaştığından, amcamın bakımını üstlendiği 4 yıl boyunca bir kez olsun böyle davrandığına tanık olmamış, ağzından tek bir aksi söz, tek bir şikayet çıktığını duymamıştı. Amcam Toby hep sabretmiş, hep katlanmıştı. Katlanmayı seçersek şikayet hakkımızı elimizden alırlar bazen. Ama bir başlamaya görelim. En tiz sesimizle bağırırız çoğu kez. Doktor iyice şaşırmıştı. Ama amcam Toby sözünü sürdürüp kendisinden yarasını derhal iyileştirmesini, aksi halde kralın baş doktoru Monsieur Ronja'yı çağırtmaya kesin kararlı olduğunu söyleyince daha da afalladı. Yaşamak ve sağlıklı olmak arzusu insanın doğasında vardır. Özgürlük ve gelişme isteği bu tutkunun kız kardeşi olurlar. Amcam Toby de kendi türünün bu özelliklerine sahipti ve bunların ikisinden biri amcamın iyileşip sokağa çıkmak için canı yürekten duyduğu arzuyu açıklamaya yeterliydi. Ancak bizim ailemizde hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığını size daha önce de söylemiştim. Bu olayda da birdenbire beliren bu dayanılmaz isteğin ortaya çıkış biçimi ve zamanı, dikkatli okuru acaba amcam Toby'nin başka bir maksadı, başka bir merakı mı vardı diye düşündürebilir. Evet, vardı. Bu maksat ve merakın ne olduğu bir sonraki bölümün konusudur. Bunu da hallettikten sonra artık salondaki şöminenin başına amcam Toby'yi cümlesinin orta yerinde bıraktığımız yere geri dönmemizin uygun olacağını teslim ediyorum. 5. Bölüm. Kişi kendini bir tutkuya teslim ederse ya da bir başka deyişle boş zaman beygiri iyice dik başlı kesilip de gemi azıya alırsa elveda serin kanlı sağduyu, elveda düzgün düşünce. Amcam Toby'nin yarası gerçekten de hemen hemen tümüyle iyileşmişti ve doktor geçirdiği şaşkınlıktan kurtulup yeniden konuşabildiğinde amcama yaranın kapanmaya başladığını, eğer yeni bir pullanma görülmezse ki öyle bir belirti yoktu, 5-6 hafta içinde tümüyle iyileşmiş olacağını söyledi. Doktor 12 saat önce ona 20 yıla kadar iyileşebileceğini söylemiş olsa bu süre amcam Toby'ye 5-6 haftadan kısa gelirdi. Ama şimdi çok hızlı düşünmekte, planını uygulamak için sabırsızlanmaktaydı. Bu yüzden de hiçbir kula akıl danışmadan, bu arada belirteyim, eğer kişi danışsa da verilen öğütleri dinlemeyecekse, doğrusu danışmamaktır zaten. Uşağı Trim'e bir miktar sargı beziyle pansuman merhemi paketlemesini, sonra da bir araba kiralayıp o gün saat tam 12'de, babam borsadayken kapının önünde olmasını söyledi. Ardından masanın üzerine doktora verilsin diye bir banknot, babama iletilmek üzere bir teşekkür mektubu bırakıp haritalarını, istihkam sanatı kitaplarını, alet edevatını vesaire topladı ve bir kolunda koltuk değneği, öteki kolunda trim, şendi malikanesine mütevecihen yola çıktı. Bu ani göçün nedeni, daha doğrusu doğuşu şöyle açıklanabilir. Bir önceki gece amcam Toby'nin haritalar vesaire ile kuşatılmış olarak üzerinde çalıştığı masa biraz küçük olduğundan, çünkü üzerinde her zaman irili ufaklı sayısız bilimsel aygıt dururdu. Amcam tütün kutusuna uzanmak isterken pergelini yere düşürmüş, pergelini almak için eğildiğinde ise gömleğinin yeni alet edevat çantasına ve mum makasına takılıp bu kez onları yere yıkmış ve şansı bir kez ters dönmüş olduğundan makas düşmeden yakalayayım derken Monsieur Blondel ile Pagan Kontunu birbiri ardına yere yuvarlamıştı. Amcam Toby gibi sakat bir adamın bunca belayla tek başına baş etmesi düşünülemezdi elbet. O da zili çalıp uşağı Trim'i çağırmış, "Trim!" diye ünlemişti. "Lütfen bir bakar mısın şu karışıklığa? Daha uygun bir teşkilat kurmalıyım Trim. Cetveli al eline ve şu masanın enini boyunu bir ölç, sonra da marangoza gidip bununla aynı büyüklükte bir masa daha sipariş et." "Derhal efendim," diye yanıtladı onu Trim, başını eğip amcamı saygıyla selamlayarak, "İzninizle efendim, çok yakında taşradaki evinize gidebilecek kadar iyileşeceksiniz ve istihkam üzerine çalışmaktan bu denli keyif aldığınıza göre masa sorununu sanırım tastamam çözebileceksiniz. Size sırası gelmişken söylemeliyim. Amcam kendi bölüğünden bir onbaşı olan ve Trim Takma adlı bu emir erine, asıl adı James Butler'dı, Trim adını askerde takmışlardı. Çok kızgın olduğu zamanlar dışında asla takma adından başka bir adla hitap etmezdi. Zavallıcık Namur olayından 2 yıl önce London Savaşı'nda, London ya da Nirbinden Savaşı 19 Temmuz 1693'te müttefiklerin önemli bir yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Bir misket mermisiyle sol dizinden yaralandığından askerlik yapamaz olmuş, kendi alayında pek sevildiği ve amcamın teklifini derhal kabul ettiği için amcam Toby onu yanına emir eri olarak almıştı. Amcam Toby'ye karargahta olsun, evinde olsun vale, uşak, seyis, berber, aşçı, terzi ve hasta bakıcı olarak her bir rolünde ayrı ayrı bağlılıkla, şefkatle mükemmel hizmet etmişti. Amcam Toby adamını pek sever, ilgi alanlarının benzer oluşundan ayrıca keyif duyardı. Zira onbaşı Trim, bundan böyle kendisinden böyle söz edeceğim, 4 yıl boyunca zaman zaman efendisinin tahkim edilmiş şehirler konusundaki nutuklarını dinlemiş ve sık sık da efendisinin haritalarına gizlice göz atmış olduğundan, boş zaman beygirsel olarak öğrendiklerinin yanı sıra bir özel uşak olarak bizatihi boş zaman beygiri dışı kazanımlarıyla da amcamın at koşturduğu alanda hiç de yabana atılmayacak bir yetkinlik kazanmış, evin aşçısı ve oda hizmetçisine bakılırsa neredeyse amcam Toby kadar uzmanlaşmıştı. Onbaşı Trim'in portresini tamamlamak için gerekli olan son fırça darbesiyle onun karakterindeki biricik karanlık çizgiyi de çekiyorum. Herif akıl vermeden duramazdı. Daha doğrusu kendi sesine kulak vermekten çok hoşlanırdı. Fakat çok saygılıydı. Bu yüzden de konuşmasını sağlamak çok da zor olmazdı. Ama ve lakin bir kere ağzını açmaya görsün. İmkanı yok susturamazdınız. İnanılmaz bir çenebazdı. Kendine özgü o saygılı tavrı eşliğinde sayısız "izninizle efendim" süslemeleriyle sık sık konuşmasını böler, çenebazlığına çenebazlık katardı. Daha önceden uyarılmış olsanız bile onbaşı Trim'e kolay kolay kızamazdınız. Amcam Toby kah öfkelenir kah susardı ama Trim'in bu kusuru ikisinin arasında hiçbir zaman ciddi bir soruna yol açmazdı. Amcam Toby, daha önce de belirttiğim gibi, adamını seviyordu. Hem zaten sadık bir uşağa her zaman naçiz bir dost gözüyle baktığından onu susturmaya gönlü el vermezdi. İşte böyle bir adamdı onbaşı Trim. "Haddim olmayarak," diye sözünü sürdürdü onbaşı Trim, "izninizle efendim, bir öneride bulunup bu konudaki acizane fikrimi söylememe izin verirseniz eğer." "Trim," dedi Toby amcam, "çekinme, konuş, ne düşündüğünü açıkça söyle." "O halde," dedi Trim, hayır, kaba bir köylü gibi kulaklarını sarkıtıp kafasını kaşıyarak değil, alnına düşen perçemini eliyle geri itip tümenini selamlayan bir asker gibi dimdik, "kanımca," dedi Trim, Sol bacağını, sakat bacağını biraz ileri atıp sağ eliyle duvarda asılı dankör haritasını göstererek "Kanımca," dedi onbaşı Trim, "izninizle efendim, naçiz kulunuzdan çok daha iyi bilirsiniz ki bu dış tabyalar, perdeler ve boynuz siperler burada kağıt üzerinde siz saygıdeğer efendim ve bendenizin birlikte taşrada bir ya da bir buçuk dönümlük bir arazi üzerinde uygulayabileceklerimizle kıyaslanamayacak denli, zavallı, acınası, saçma sapan görünüyor. Yakında yaz gelecek," diye sözlerini sürdürdü Trim. "İzninizle efendim, bahçede oturup dilediğiniz şehrin ya da kalenin nografisini," nografi değil, iknografi dedi amcam, "verebilir ve sizin tasarladığınız biçimde tahkim edememişsem eğer sahra şefi üzerinden ateş edip düşürebilirsiniz onu." "Gerekeni yapacağından eminim Trim," dedi amcam. "İzninizle efendim," diye sözünü sürdürdü Trim. "Poligonun çizgilerini ve açılarını bana tam tamına verirseniz, bunu harfiyen yapabilirim," dedi amcam. "İşe fosse, ilerlemekte olan düşmanı durdurmak amacıyla kazılmış hendek ile başlarım ve eğer izninizle efendim uygun derinlik ve genişlik de bildirilmişse kıl payı hata olmaksızın bildirilecektir Trim," dedi amcam. "Bu taraftaki toprağı iç bayır için şehir yönünde, şu taraftaki toprağı ise dış bayır için kır yönünde kazar." "Çok doğru Trim," dedi amcam. "Ve onları tasarladığınız eğime getirdikten sonra izninizle efendim, sahra şevini Flanders'daki en mükemmel istikamlarda olduğu gibi, çok iyi bildiğiniz gibi efendim, çimle kaplarım. Ve surları ve parapetleri de askeri düşmanın ateşinden korumak için yapılmış duvar çimlendirir. İstikamcılar onlara çim değil, gazon derler. Parabetlerin, siperlerin, tabyaların yüzeylerini kaplamak için kullanılan çim, Trim," dedi Toby amcam. "İster gazon, ister çim deyiniz," diye yanıtladı Trim, saygıdeğer efendimin de bildikleri üzere, "taş ya da tuğladan 10 kat daha iyi bir kaplama malzemesidir." "Biliyorum Trim, bazı avantajları vardır," dedi amcam Toby başını sallayarak. "Gülle gazonu dümdüz dalar ve hendeyi molozla, döküntüyle doldurup düşmanın kaleden içeri sızmasını engeller. Aziz Nikolas kapısında olduğu gibi." "Saygıdeğer efendim bu konularda," diye onu yanıtladı onbaşı Trim. "Majestelerinin ordusundaki tüm subaylardan çok daha bilgili. Ancak izninizle efendim biz konumuzu masa ile sınırlayalım ve lütfen gidelim taşraya. Saygıdeğer efendimin emirleri doğrultusunda beygir gibi çalışacağımdan sizin için tüm bataryaları, sıçan yolları, hendekleri ve palissodalarıyla istikamı takviye amacıyla uçları sivrildirilmiş kazıkları toprağa saplayarak oluşturulan çit ya da perde, herkeslerin görebilmek için 20 mil yoldan gelecekleri mükemmel istikamlar inşa edeceğimden emin olabilirsiniz." Trim konuştukça amcam Toby'nin yüzü pancar gibi kızarmaktaydı. Suçluluktan değil, tevazudan ya da kızgınlıktan da değil, sevinçten kızarıyordu yüzü. Onbaşı Trim'in tasarısı, betimlemeleri amcamı coşturup durmaktaydı. "Trim," dedi Toby amcam, "yeter, harekatı," diye sözünü sürdürdü Trim. "Majestelerinin ve müttefiklerinin meydan savaşını başlattıkları gün başlatabiliriz ve kaleleri birbiri ardına hızla ele geçiririz." "Trim," dedi Toby amcam, "sana yeter dedim." "İzninizle efendim," diye sözünü sürdürdü Trim, koltuğu işaret ederek, "siz koltuğunuza oturur, bu güzel havada bana emirler verirsiniz. Ben de daha fazla söyleme dedim Trim," dedi Toby amcam. Böylelikle de yalnızca eğlenip iyi vakit geçirmekle kalmaz, "izninizle efendim, açık havanın, egzersizin, sağlıklı yaşamanın yararlarını da görmüş olursunuz ve izninizle efendim yaranız da bir ay içinde tamamıyla kapanır." "Yeterince konuştun Trim," dedi amcam Toby, elini külot pantolonunun cebine sokarak. "Önerin fevkalade hoşuma gitti. İzninizle efendim gidip derhal bir istikamcı çapası satın alabilirim, bir kürek, bir kazma, bir çift." "Yeter artık Trim," dedi amcam Toby, kendinden geçmiş bir halde ve Trim'in eline bir altın tutuşturarak. "Trim," dedi amcam Toby, "daha fazla konuşma Trim. Derhal aşağı in oğlum ve akşam yemeğimi getir. Hemen şimdi." Trim koşarak indi, efendisinin akşam yemeğini aldı getirdi ama nafile. Terim'in harekat planı Tommy amcamı öyle sarmıştı ki bir lokma bile yiyemedi. "Terim," dedi Tommy amcam, "beni yatağıma götür." "Ne fayda?" Amcam Toby'nin hayalhanesi onbaşı Terim'in anlattıklarıyla yanıp tutuşmaktaydı. Tommy amcamın gözüne uyku girmiyordu bir türlü. Düşündükçe projeyi daha da çekici buluyor, sahne gözlerinin önünden gitmiyordu. Güneşin doğmasına 2 saat kala kesin kararını verdi. Onbaşı Terim ve kendisinin gizli firar planı aynen uygulanacaktı. Amcam Toby'nin Shandy'de babamın mülkünün bulunduğu köyde kendisine yaşlı bir amcadan miras kalmış şipşirin bir evi, bu evinde yılda 100 sterlin gelir getiren küçük bir arazisi vardı. Evin arkasında ona bitişik çeyrek dönüm kadar bir bahçecik, bahçenin ucunda ise bu bahçeden bir dizi porsuk ağacıyla ayrılmış tas tamam onbaşı Trim'in önerdiği boyutlarda bir çayır bulunmaktaydı. İşte o yüzden Trim bir ya da 1,5 dönümlük bir arazi der demez, bu yeşil top çayırı anında amcam Toby'nin hayalhanesinin A tabakası üzerinde belirip renklerini vermişti. Yüzünün renginin değişmesinin, en azından o denli kızarmasının ardındaki fiziksel neden işte buydu. Hiçbir aşık sevgilisine amcam Toby'nin gizlice yaşamayı düşlediği bu keyfe koştuğu kadar ateşle, bu denli hevesle koşmamıştır. Gizlice diyorum çünkü daha önce de belirtmiştim, evle arazi arasında gelişmiş porsuk ağaçları vardı, üç bir taraftan da dikenli çoban püskülünden sık çalılar ve bodur ağaçlarla kimselerin göremeyeceği biçimde çevrilmişti. Bu yüzden gözlerden uzak olma fikri Toby amcamın yaşadığı zihinsel keyfi daha da artırmaktaydı. Nafile düşünce, çevresi ne denli yüksek ağaçlarla çevrili olursa olsun ya da ne denli gözlerden uzak olduğu sanılsın, sevgili Toby amca 1,5 dönümlük bir araziye yayılmış bu keyfi kimselerin haberi olmadan yaşayabileceğini nasıl düşünebilirdi? Toby amcamla onbaşı Trim'in bu işin üstesinden nasıl geldikleri, her biri macera dolu seferlerinin hikayeleriyle birlikte bu dramın epitasisi, bir tiyatro oyununda olay örgüsünün grifleştiği bölüm ve gelişim açısından ilginç bir yan konu oluşturabilir. Ancak bizler şimdilik bu perdeyi kapatmak ve şöminenin başındaki konuşma sahnesine dönmek zorundayız. 6. bölüm. "Ne yapıyor olabilirler birader?" dedi babam. "Galiba," diye onu yanıtladı amcam Toby. Daha önce de söylediğim gibi cümlesine başlarken piposunu ağzından çıkarıp külünü silkeleyerek "Galiba," diye yanıtladı. "Zili çalıp sorsak iyi olacak." "Tepemizdeki bu gürültü de ne ola, Obadiah," dedi babam. Kardeşimle birbirimizi duyamaz olduk. "Efendim," dedi Obadiah, başını sol omzuna doğru eğip babamı selamlayarak. "Hanımefendim ağırlaştı. Peki ama Suzan'la neden peşinden ırz düşmanları kovalarmış gibi koşturuyor bahçede?" "Suzan'la, efendim," diye yanıtladı Obadiah. "Kestirmeden kasabaya varıp yaşlı ebe kadını getirmeye gidiyor. Bir at ayarlasın," dedi babam. "Sen dosdoğru Doktor Slope'a, erkek ebeye git, selamlarımızı ilet ve hanımefendinin doğum sancılarının başladığını, kendisinin seninle birlikte derhal buraya gelmesini rica ettiğimi bildir." "Garip şey," diyor babam Obadiah kapıyı kaparken amcam Toby'ye dönerek. "Yakınımızda Doktor Slope gibi işinin ehli bir cerrah varken karım sonuna dek çocuğumun yaşamını, başından zaten bir felaket geçti zavallının, cahil ve yaşlı bir kadının ellerine teslim etmekte direniyor. Yalnızca çocuğumun değil, kardeşim kendi yaşamını ve bundan sonra bana doğurabileceği bütün çocukların yaşamını da tehlikeye atıyor." "Belki de birader," diye yanıtladı onu Toby amcam. "Yengem fazla masraf olmasın diye böyle yapıyordur." "Saçma," dedi babam. "Doktora nasıl olsa para verilecek. Bir şey yapsa da yapmasa da, hiçbir şey olmasa da, adam sinirlenmesin diye." "O halde," dedi Toby amcam, yüreğinin tüm saflığıyla, "bunun nedeni olsa olsa iffettir. Yengem herhalde bir erkeğin na bu kadar yaklaşmasına katlanamayacağını düşünüyor." Toby amcanın cümlesindeki sözcüklerden biri pek iyi duyulamamıştı ama bence böylesi daha iyi, çünkü kanımca söylemek istediği yeterince anlaşılmıştı. Eğer ben yanılıyorsam ve eğer Tobi amcam bu sözcüğün iyi duyulmadığını düşünüyor ve cümlesini tekrarlamaya hazırlanıyor idiyse bile, babam birdenbire piposunu çat diye ikiye ayırdı ve böylece dünya retorik uzmanlarının aposiopesis konuşmacının birdenbire sözünü sürdüremiyormuş ya da sürdürmek istemiyormuş gibi durakladığı bir retorik taktiği olarak adlandırdıkları söz sanatının örneklerinden birini vermiş oldu. Ulu Tanrım, İtalyan sanatçıların poco piusuyla poco menosu, biraz fazla biraz eksik, anlaşılmazlık, üç aşağı beş yukarı nasıl da cümlenin o güzelim akışını belirleyiveriyor, tıpkı heykellerde olduğu gibi. Keskinin, kalemin, fırçanın, keman yayının vesaire hafif bir dokunuşu nasıl da yüreğimizi kabartıp şişiriyor. Hazzın hazı budur işte. Yurttaşlarım, dikkatli olun, sözlerinizi özenle seçin ve asla, hayır, asla unutmayın, zerafetinizin ve şöhretinizin kaderi mini mini edatlara, sıfatlara bağlıdır. Yengem, belki de dedi Tobi amcam, bir erkeğin na bu kadar yaklaşmasını istemiyor. Bu nokta noktaları kullandığınız anda işte size bir aposiopesis. Kaldırın noktaları, alt tarafı yazın, işte size muzır. Onun üstünü çizin, gizli geçit yazın yerine, işte size eğretileme. Ve galiba da amcam Tobi'nin kafası istihkam meseleleriyle o kadar meşguldü ki cümlesinde açıkça telaffuz edebileceği bir sözcük kullanmak istese seçeceği sözcük tam tamına boğulurdu. Ama durum gerçekten de bu muydu? Ya da babamın piposunu birdenbire ikiye ayırıvermesi bir rastlantı mıydı? Yoksa bir kızgınlık gösterisi mi? Zaman gösterecek.